Ayrım 16.
Aklı sezgi yoluyla kazanılan bir gerçekle çürütebildiği zaman da sevinç duyar görünüyor. Bunu da her varlık kendine karşıt olanı özünde taşır her zaman gibi yargılarla en küçük bir korku duymadan yapıyor. Bu yüzden Aristoteles onu çelişkisizlik ilkesine karşı günah işlemekle suçlayarak aklın mahkemesine götürüyor. Sevgili tasarım iki nesneyi içeriyor. Bir yandan bütün deneylerimizle çevremizi kuşatan boyuna değişen evreni, bir yandan da bu evren içinde kazanılan her deneyi kolaylaştıran koşulları, şu zamanla mekanı. Çünkü zamanla mekan belli içerikleri olmadan da bütün deneylerden bağımsız olarak özlü bir sezişle kavranabilir. Başka deyişle görülebilir. Heraklitos burada zamanı bütün deneylerden sıyırarak ele alıyor ve sezgiye dayanan tasarım alanının kuşattığı her şeyin en yüksek ölçüde öğretici nitelik taşıyan ölçeğini koyuyor. Heraklitos'un tasarımı her yanı hareket içinde bulunan evreni, gerçeği, mutlu bir seyircinin gözleriyle ölçer. Sayısız çiftlerin kayırma nedir bilmeyen yargıçların yönetimi altında oynadıkları sevinçli savaş oyunlarını gören Heraklitos da daha yüksek bir sezgi uyanıverdi. Vuruşan, yarışan çiftlerde yargıçları birbirinden ayırmadan yargıçları da kendi aralarında savaşır. Birbirlerini yargılarmış gibi gördü. Heraklitos sonsuzcasına egemen olan bir tek doğruluk benimsemediği için kendisinde şunları yiğitçe aykıracak gücü buluyor. Çokluğun savaşı bile doğruluğun kendidir. Ayrıca bir olan çok olandır. Bütün o nitelikler özleri bakımından nedir? Ölümsüz tanrılar mı? Başlangıçtan beri kendi başına etken olan ayrı ayrı varlıklar mı? Gözümüzün önünde duran evren dayanmak ve durmak bilmiyor. Yalnız oluşla yok oluşu biliyor. Öyleyse bu nitelikler başka metafizik bir evrende midir? Heraklitos ateş üzerine konuşuyor. Ateşin sayısız değişimlerle oluş yörüngesi üzerinde yürüdüğünü, bu yörüngeyi de sıcak, ıslak, katı gibi üç ana durumda açtığını ileri sürüyor. Çünkü su aşağıya inince toprak, yukarı çıkınca ateşe dönüşüyor. Heraklitos'un görüşüne göre daha kesin bir dille söylediği gibi denizden yalnız yıldızlardaki gök ateşini beslemeye yaran arı duru dumanlar, topraktan ise ıslaklığı olana besin sağlayan karanlık, bulutlu dumanlar yükseliyor. Arı duru dumanlar denizden ateşe geçit, arı duru olmayanlar ise topraktan suya geçittir. Böylece ateşin dönüşme yörüngeleri birbirinin yanında boyuna yukarıya ve aşağıya, ileriye geriye, ateşten suya, sudan toprağa, topraktan yine suya, sudan ateşe doğru aşılıyor. Heraklitos bu görüşlerin en önemli olanlarında söz gelişi ateşin buharlanmalarla beslendiği ya da sudan toprağın çıktığı gibi ateşin de ayrıldığını savunan düşüncelerinde Anaximandros'a uyuyor. Onun ardından gidiyor. Soğuğu fizik sürecinin dışına atınca Anaximandros'la çelişir duruma düşüyor. Daha bağımsız oluyor. Çünkü Anaximandros soğuğu sıcağın yanına koyuyor. Onunla eş nitelikte olduğunu söylüyor. Islaklığın her ikisinden ortaya çıktığını ileri sürüyordu. Heraklitos böyle düşünme gereğindeydi. Bütün varlıklar ateşse bütün değişimler içinde gerçekleşen oluşların hiçbiri ona karşıt durumda olamazdı. Parmenides'in yaptığı felsefe çalışmalarının birinci dönemi Anaximandros'un damgasını taşır. Bu dönem Anaximandros'un sorularına karşılık olarak işlenen bir felsefi fizik düzenini doğurdu. Sonra varlıktan, varoluştan söz açan cümlelerin en yalınını ileri sürünce kendi kurduğu ilk düzenle birlikte birçok eski öğreti yıkılıp gitmeye başladı. Çünkü Parmenides'in varlığa bakışı büsbütün başka türlüydü. O nitelikleri birbirleriyle karşılaştırırdı. Hepsinin eş türden olmadığını gördüğüne, bunların iki ayrı bölümde toplanması gereğini bulduğuna inandı. Söz gelişi aydınlıkla karanlığı karşılaştırdığı zaman ikinci niteliğin birincisinin bir yassınması olduğunu gördü. Böylece bu ana karşıtlığı bütün evrende ortaya koymaya ve görmeye çalışarak olumlu nitelikleri olumsuzlardan ayırdı. Yöntemi şuydu. Bir karşıtlar çiftini söz gelişi yeğeniyle ağırı, inceyle kalını, etkenle edilgeni alarak onları aydınlık karanlık örnek karşıtlığı ile karşı karşıya koyuyordu. Aydınlığa uyan olumlu özellik karanlığa uygun gelen olumsuzluk özellikti. Yeğeniyle ağırı aldığında yeğeni yani hafif aydınlığın ağır karanlığın yönüne geliyordu. Böylelikle onun gözünde ağır, açıkça hafif yatsınması, yeğeni ise olumlu bir özellik oluyordu. Bu yöntemde bile duyuların kulağımıza yaptıkları fısıltılara kapalı, soyut mantığı kullanma yetisi daha ileri gitmeden karşımıza dikiliyor. Bu direnici bir yetidir. Görünüşe göre ağırlık sürekli olarak olumlu bir özellik diye kendini duyulara benimsetir. Oysa bu durum ağırlığa olumsuz demekten Parmenides'i alıkoyamadı. Bunun gibi ateşe karşıt olarak toprağı, sıcağa karşıt olarak soğuğu, inceye karşıt olarak kalını, erkeğe karşıt olarak dişiyi, Etkene karşıt olarak Edilgen'i yalnız bir yok sayma diye niteledi. Bu yüzden deney dünyamız onun gözünde birincisi aydınlık, ateşli, sıcaklık, yeğeni, ince, etken, erkek nitelikli olumlu özellikleri, ikincisi olumsuz özellikleri toplayan birbirinden ayrı iki alana bölünüyordu. Sonuncular gerçekte yalnız olumsuz özelliklerin bulunmadığını, yokluğunu gösteriyordu. Demek ki Parmenides, olumsuz özelliklerin bulunmadığı alanı karanlık, topraklı, soğuk, ağır, kalın, genellikle dişi, edilgin nitelikli olarak açıklıyor. O bu olumlu, olumsuz kavramları yerine var olan, var olmayanı kullanıyordu. O bu görüşü yüzünden Anaximandros'ta çelişmeye düşerek şu ilkeye vardı. Bu evrenimiz var olanı da, var olmayanı da özünde taşıyor. Var olan evrenin dışında, ufkumuzun ötesindeymiş gibi aranmamalı. Önümüzde her yerde, bütün oluşlarda var olan bulunurdu. Bu var olan sürekli bir eylem içindedir. Şimdi ona oluş nedir sorusunun karşılığını bulmak kalıyordu. Burada Parmenides gibi nitelikler taşıyanlar için düşme sayılabilecek bir atlama söz konusu olduğundan düşmemek için düşünmek gerekiyordu. Parmenides Heraklitos gibi genel oluşu ve hareketi görüyor, yok olmanın sorumlusu ancak var olmayandır biçiminde bir yorumlamaya gidiyor. Öyle ya var olan yok olmanın suçunu ne diye yüklensin? Durum böyle olunca ortaya çıkma da var olmayanın yardımıyla olabilir ancak. Çünkü var olan boyuna vardır. O kendiliğinden ortaya çıkmadığı için ortaya çıkmayı da açıklayamaz. Öyleyse ortaya çıkma da yok olma da olumsuz özellikler yüzündendir. Ortaya çıkanın bir içeriğinin bulunması, yok olmaya yüz tutanın da içeriğinden yoksun kalması, olumlu özelliklerin bu iki süreçten pay aldığını gösterir. Sözün kısası şöyle bir ilkeye varlıyor. Oluş için hem var olan hem de var olmayan gereklidir. Bunlar birlikte etken olunca oluş gerçekleşir. Peki olumlu ile olumsuz birbirine nasıl yaklaşıyor? Bunların karşıt olmaları yüzünden birbirinden kaçması gerekmez mi? Bundan dolayı bütün oluş imkanları ortadan kalkmaz mı? Parmenides burada gizli bir niteliği, karşıtların birbirine yaklaşmasını sağlayan özlerinde barındırdıkları mistik bir güdüyü yardıma çağırıyor. Bu karşıtlığı Afrodit adı ile erkekle dişi arasındaki deneyle bilinen ilişkiyle canlandırıyor. Birbirine karşıt olanı, var olanla var olmayanı bağlayan Afrodit'in gücüdür, diyor. Karşı karşıya yanaşan birbirinden tiksinen öğeleri istek birleştiriyor. İşte oluş bunun sonucudur. Sevgi doyunca tiksinme ile işten gelen anlaşmazlık, var olanla var olmayanı birbirinden uzaklaştırıyor. O zaman da var olan ortadan kalkıyor artık. Anaxagoras'ın kaosu birden benimsenebilecek durumda apacık bir görüş değildir. Onu kavramak için bilginin kendi içinde canlandırdığı oluş tasarımını anlamak gerekir. Gerçekten ayrı türden olan bütün ilkel varlıkların harekete geçmeden önceki durumlarının Anaxagoras'ın ileri sürdüğü gibi nesnelerin tohumlarıyla yapılan bir karışım olması pek de gerekli değildir. Anaxagoras bu karışımı ilkel varlıkların kaosta bir havanın içinde dövülüp toz kırıntıları durumuna getirilen, sonra bir karıştırma çömleğine konarak en küçük kırıntılarına değin birbiriyle karışıp kaynaşan, iç içe geçen nesneler bütünü gibi tasarlıyordu. Bu kaos görüşünün gerekli bir yanı yoktur. Onun içinde bulunan bütün varlıkların sonsuza değin bölünmeleri değil de bir rastlantıya bağlanmaları gereği vardır. Bunun içinde düzensiz bir yan yana bulunma yeterlidir. Karma karışık olmanın, kesin bir karışıklığın burada yeri yoktur. Öyleyse Anaxagoras bu çetin görüşe nereden vardı? Söylediğimiz gibi deneyden doğan oluş düşüncesinden. Önce kendi deneylerine dayanarak oluşla ilgili açık bir görüşe vardı. Bu da sonuç olarak onu kaos öğretisini benimsemeye doğru itti. Her şey her şeyden doğar diyen öğretiyi Anaxagoras'a göz önünde bulundurduğu daha eski bir felsefe düzeni değil de evrende gözlemlediği doğuş, ortaya koyuş olayları anımsattı. Bu kanı doğa araştırıcısının değişik yönlü ancak sonsuz ölçüde yoksul bir tümeye varımına dayanıyordu. Bunu Anaxagoras şöyle açıklıyordu. Karşıt karşıttan, söz gelişi kara aktan doğduktan sonra her şey olabilir. Ancak bu örnekte sözü geçen olay söz gelişi ak kar, kara suda eriyince oluyor gibidir. Anaxagoras gövdenin beslenmesini de şöyle açıklıyordu. Besi araçlarında gözle görülemeyecek ölçüde küçük et, kan ya da kemik öğelerinin bulunması gerekir. Bunlar beslenme eyleminde birbirinden ayrılarak gövdede kendinden olanla birleşir. Ancak her şey her şeyden, katı sıvadan, sert yumuşaktan, kara aktan çıkabilince o zaman her şeyin her şey içinde olması gerekir. Böylece nesnelerin atları algılanamayacak ölçüde küçük olan tözlere baskın çıkan tözü gösterir. Her nesne yapısını kuran öğeler arasında en güçlü olanın ötekileri özünde eritenin adını taşır. Bu yüzden altında çok az nicelikte gümüş, kar, ekmek ve etin bulunması gerekir. Ona bütününde altın tözünün üstün gelmesinden dolayı altın adı veriliyor. Nasıl oluyor da bir töz baskın çıkarak bir nesneyi başka tözlerden daha büyük özlerle doldurabiliyor? Bu üstünlük ancak devinimle, yavaş yavaş zamanla gerçekleşir. Üstünlük bizim kısaca oluş dediğimiz sürecin gerekli bir sonucudur. Ancak her şeyin her şey içinde olması bir sürecin değil, her türlü oluşun hareketli olmanın ön şartıdır. Bu yüzden oluştan önce gelir. Başka bir deyimle deney bize beslenme eyleminde her şeyin her şeye karıştığını öğretiyor. Bundan da işlerin başlangıçta toplu olarak bir yerde değil, ayrı ayrı olduğu anlaşılıyor. Bunun karşıtı gözlerimizin önünde geçen deney süreçleri içinde görülüyor. Eş olan hep eş olmayandan, beslenmede et parçacıkları ekmekten doğarak harekete geçiyor. Bu görüşe göre değişik tözlerin karma karışıklığı, nesnelerin yapısının zaman bakımından her türlü oluştan, hareketten önce olan en eski biçimidir. Bu durumda ortaya şu soru çıkıyor. Her türlü oluş önceden bir ayrılmayı, bir karışmayı gerektiriyorsa bu karışmanın, bu iç içe girmenin başlangıçtaki ölçüsü nedir? Bu süreç içinde eş türden olanların birbirine doğru yürüdükleri, oluşun ise korkunç uzun bir zaman boyunca sürdüğü anlaşılıyor. Ancak şimdi de bütün nesnelerde başka nesnelerin ayrılmayı bekleyen, şimdilik ayrılmamış olan kalıntıları ve tohumları vardır. Arada bir de olsa belli bir noktada bir tözün yeni olarak ötekilere üstün geldiği görülüyor. Bundan da ilk karışmanın eksiksiz olması, sonsuz küçüğe değin uzaması gerektiği sonucu çıkıyor. Çünkü ayrılma sonsuz bir zamanı gerekli kılıyor. Bu görüşle özlü bir varlığı olan her nesnenin özelliğinden bir şey eksilmeden sonsuza değin bölünebileceği inancı sağlama bağlanıyor. Anaxagoras evrenin ilk varlığını ileri sürülen bu ön şartlara uygun bir ölçüde sonsuz sayıda içi dolu noktaların bütünü sayılan töz türünden bir yığın olarak düşünüyor. Bu noktaların her biri kendi özelliği içinde oldukça yalındır. Kendi özünü yansıtan bir tek niteliği vardır. Burada her belirli nitelik sonsuz sayıda noktada yansır. Aristoteles bu gibi noktaları, bölümcükleri eş türden olan bir bütünün parçacıklarının kendi aralarında da eş türden olması gerektiğini düşünerek homoimeria adını verir. Dipnot 1. Homoimeria bütün bölümleri arasındaki benzerlikler. Ancak bütün bölümcüklerin, şeylerin tohumlarının başlangıçtaki karışımını Anaximandros'un bir tek dediği ilke ile bir tutmak yanılmamıza yol açar. Anaxagoras bütün tohumların karışımında özel bir ayrılık görüyordu. Nous, yani anlayış gücü, zihin, bu karışımdan uzaktı. Şimdi de hiçbir şeyle karışmıyor. Çünkü herhangi bir var olanla karışsaydı sonsuz biçimlere bürünecek, bütün nesnelere karışma gereğinde kalacaktı. Bu ayrım mantık bakımından oldukça düşündürücü bir niteliktedir. Böyle söyledi Zerdüşt. Also Sprach Zarathustra 1885. Zerdüşt adı ne anlama gelir? Sormadılar bana, oysa sormalıydılar. O İranlıya tarihteki korkunç eşsizliğini kazandıran şey benimkinin düpedüz karşıtıdır. Törenin gerçek bir güç, gerçek bir neden, bir amaç olarak metafizik alana kaydırılması onun işidir. Zerdüşt şu tören denen en kötü yanlışı yaratmıştı. Bütün düşünürlerin en doğrusudur Zerdüşt. Yalnız onun öğretisinde doğru adam olmak en yüksek bir erdemdir. Pers erdemi doğruyu söylemek, iyi ok atmaktır. İyimserin de kötümser kadar gerilemiş, belki daha da yıkıcı olduğunu ilk kavrayan Zerdüşt şöyle söylüyor. Doğruyu söylemiyor iyi insanlar. Yanlış kıyılar, yanlış güvenlikler öğretmiş iyiler size. İyilerin yalanları içinde doğmuş, onlara sığınmışsınız. Eğriye çevrildi iyilerin elinde her şey. Yalana battı köküne değin. İnsan düşünen, davranan, tasarlayan, seven, kızan, sevinen bir varlık olarak geçmişin, geleceğin, içinde bulunduğu çağın sorunlarıyla çevrilmiştir. Onlarla yüklüdür. Onların dışına çıkamaz, onlar olmadan toplumda yaşayamaz. Kendini kuşatan sorunlara karşılık aramak, onlara gücünün yettiğince çözümlemek gereğindedir. Böyle söyledi Zerdüşt, insanı kuşatan bu sayısız sorunların bir bütünlük içinde ortaya konduğu eserdir. İnsan içinde bulunduğu ortamı çağını aşma gereğiyle karşı karşıyadır. Ancak bunu yapacak insanın ayrı bir gücü, başka bir özelliği vardır. Bunu yapacak insan çağının anlamıdır. Çağına yön veren, doğrultu çizendir. Böyle güçlü, yaratıcı, yapıcı bir insan çok seyrek gelir dünyaya. Onu doğa kendi özünden, yüreğinin yaratıcı gücünden çıkarır, biçimlendirir. Buna üst insan der Nietzsche. Üst insan doğanın, evrenin çocuğudur. Doğanın insanda dile gelişi, yaratıcı atılıma geçişidir. Böyle söyledi Zerdüşt'ün işlediği, geliştirdiği konu bu üst insandır. Eski bir İran peygamberi, din kurucusu olan Zerdüşt ateşe tapar. Tanrı olarak ateşi, güneşi bilir. Onun gözünde ışık, aydınlık kutsaldır. O sıradan, başarısız, beceriksiz, güçsüz insanlardan bakmış, gönlünün uyarınca yaşamak, içini, yüreğinin sesini dinlemek için dağlara çekilmiştir. Bu çekiliş bir yığın, bir sürü olan toplumdan, anlayışsızlıktan, kalabalıktan kaçıştır. Kendini bulmaya, yaratıcı gücün özünü aramaya, evreni tanımaya çıkıştır. Zerdüşt'ün sözlerinde dile gelen büyük yaratıcı, büyük yapıcı olan varlıktır üst insandır. Üst insan tek başına değildir. Evrende bütün insan soyunun katıldığı bir yaratma yarışını kazanan, önde giden bir yaratıcı güç kaynağıdır. Onun ele aldığı sorunlar, çözümlemeye çalıştığı konular sıradan insanı aşar. Gerçek insan sıradan insanla, hayvanla üst insan arasında yüce bir köprüdür. Üst insana bu yaratıcılık köprüsünden geçilir. Bu köprüyü geçmek, toplumu aşmak, bütün insan başarılarının üstüne çıkmaya, evrene açılmaya, evrenin özündeki yüce anlamı kavramaya bağlıdır. Bu sorunlar, bu derin anlam, kavrama atılımları, böyle söyledi Zerdüşt'te değişik adlı başlıklar altında incelenir. İnsanı ilgilendirmez sanılan bir konu bütünlüğü içinde ele alınır. Zerdüşt güler, eğlenir, alay eder, küçümser, yerer, bütün bunlar üst insan karşısında ona şaşkın şaşkın bakan sıradan insanların, çağın insanların değişik tutumlarıdır. Gülme, eğlenme, derinleşme, anlama, değer verme, kavrama, yaratma, yerme, küçümseme birer insan sorunudur. Bunlar hayvanlarda yoktur. Hayvan geleceğe açılmaz, geçmişi bilmez, içinde bulunduğu ortamı, çağı tanımaz. Onun yapısı bunları başarmaya elverişli değildir. Eser 4 ana bölüme ayrılır. Her bölümde değişik insan davranışlarını konu edinen başlıkların toplamı 83'tür. Nietzsche bu başlıklar altında insanı, sıradan insanı, üst insanı bir bütünlük içinde verir. Eserin dili şiirle düz yazı arası, bazı yerlerde şiirden çok düz yazıya, bazı bölümlerde düz yazıdan çok şiire yaklaşır. Eserin bütününde şiir niteliği ağır basar. Anlatımı cümle kuruluşları alışılagelen Alman diline uymaz. Yeni bir deyiş, yeni bir söyleyiş biçimi taşır. Alman dilinin yapısıyla bir ozan bağımsızlığı içinde oynar. En sığ sanılan yerlerinde bile insanı şaşırtıcı ölçüde derinliklere götürür. Nietzsche bu yapısında doğudan aldığı bir konuya batı elbiseleri giydirir. Zerdüşt burada derinlemesine düşünmeyi seven, insan varlığının temel sorunlarına inmeye girişen, insanla evren arasındaki köklü bağlantıları açıklamaya çalışan engin görüşlü bir bilge durumundadır. İnsan yaratıcı bir eylem varlığı olarak bütün davranışları içinde işlenir. Angelic yanından en güçlü özüne doğru adım adım yürünür. Yapıtta küçümsenen insan örneği çağımızda da vardır. Çağımızın insan davranışları, karşılıklı insan ilişkileri bütün çıplaklığıyla ortaya konur. Çağımızı görmemesine, bilmemesine karşılık bütün sorunlarını, insanın eskimeyen, aşınmayan yanlarını 100 yıl önceden görür. Bu yüzden bu eser üst insanın olduğu kadar çağımızın insanının da bir açıklanışıdır. Zerdüşt'ün ön değişi. Zerdüşt 30 yaşına bastığında yurdunu da yurdunun gölünü de bırakıp dağa çekildi. Orada yalnızlığının özünün tadına vardı. 10 yıl bundan bıkmadı, usanmadı. Sonunda bir değişme oldu gönlünde. Bir sabah gün ağrırken kalktı. Güneşin karşısında durdu. Dedi ki ona, ''Ey yüce yıldız, ne işe yarardı mutluluğun bu ışık saçtıkların olmasaydı? 10 yıldır gelir geçersin mağaramın üstünden. Işığından, yolundan usanç gelirdi sana. Ben olmasaydım, kartalım yılanım olmasaydı. Oysa her sabah bekledik seni biz. Sana çok geleni aldık özünden. Bu yüzden de kutladık seni. Bir bak, çok bal toplamış bir arı gibi usanmışım ben de bilgeliğimden. Onu almak için eller uzanmalı bana.'' İnsanlar içinde bilgeler çılgınlıkları, yoksullar zenginlikleriyle bir daha sevininceye değin, dağıtmak isterim bilgeliğimi. Bunun için inmeliyim derinlere ben. Senin akşamleyin denizin arkasında batışın, öte dünyaya ışık götürüşün gibi ey coşkun yıldız. Aralarına dalmak istediğim insanların dedikleri gibi, ben de batmalıyım senin gibi. En yüce mutluluğa bile kıskanmadan bakan ey pırıl pırıl göz artık kutla beni. Bu taşmak isteyen kadeyi kutla ki altın kesilsin ondan akan su. Bütün evrene yaysın sevincinin ışıl ışıl aydınlığını senin. Bir bak yine boşalmak istiyor bu kadeh. Yine insan olmak için can atıyor Zerdüşt. İşte böyle başladı Zerdüşt'ün batışı. Zerdüşt yalnız başına dağdan indi. Kimseciklerle karşılaşmadı. Ancak ormanlara vardığında kutlu duldasında çıkan ormanda kök aramaya giden yaşlı birisi dikildi karşısına. O yaşlı adam şöyle söyledi Zerdüşt'e. Yabancı gelmiyor bana bu gezgin. Birkaç yıl önce geçmiş yine buradan. Zerdüşt derlerdi adına, değişmiş oysa. O gün dağlara külünü götürüyordun. Bugün de vadilere mi taşımak istiyorsun ateşini? Korkmuyor musun kundakçılığın cezasından? Evet, Zerdüşt'ü tanıdım. Pırıl pırıl gözleri, ağzında kötülükten iz yok. Oynar gibi yürümüyor mu üstelik? Değişmiş Zerdüşt. Bir çocuğa dönüşmüş Zerdüşt. Uykudan uyanmış biridir Zerdüşt. Şimdi ne işin var uyuyanlar arasında senin? Bir denizde yaşar gibiydin yalnızlığın içinde. Deniz taşıyordu seni. Yazık, karaya mı çıkmak istiyorsun? İnsanları seviyorum dedi Zerdüşt. Niçin dedi Ermiş? Ormana gittim, ıssızlığa daldım ben. İnsanları çok sevmişim, ondan değil mi bu? Şimdi Tanrı'yı seviyorum. İnsanları sevmiyorum artık. İnsan pek gelişmemiş bir varlıktır benim gözümde. İnsanları sevmek yıkım getirirdi başıma. Zerdüşt dedi ki, sevginin adını mı ederim ben? Armağan götürüyorum insanlara ben. Onlara bir şey verme sakın dedi Ermiş. İyisi mi onlardan al. Taşıyacağını onlarla taşı. Canlarına can katar bu onların. Yeter ki senin de gönlün olsun. Bir sadakayı geçmesin onlara vermek istedin. Bırak onlar dilesin onu da. Olmaz dedi Zerdüşt. Sadaka veremem ben. Yeterince yoksul değilim. Ermiş güldü Zerdüşt'ün bu sözlerine. Dedi ki, öyleyse hazinelerini kabul ettirmeye bak onlara. Onlar dünyadan el etek çekenlerden kuşkulanırlar. Armağan vermeye geldiğimize inanmazlar. Adımlarımız yalnız başına çınlar sokaklarında. Gece yataklarında güneş doğmadan epey önce birinin ayak sesini duysalar, nereye gidiyor bu hırsız diye kendi kendilerine sorarlar. Gitme insanların yanına, ormanda kal. Hayvanların yanına git daha iyi. Neden benim gibi ayılar arasında ayı, kuşlar arasında bir kuş olmak istemezsin? Peki bir ermiş ormanda ne yapar diye sordu Zerdüşt. Ermiş dedi ki, türküler düzerim, sonra söylerim. Bir olur gülerim, bir olur ağlar mırıldanırım. Böyle överim Tanrı'yı. Türkü söylemekle, gülmekle, ağlamakla, bir de mırıldanmakla överim Tanrı'yı. Şu benim Tanrı'mı. Peki ne armağan getirdin bize bakalım? Zerdüşt bu sözleri duyunca Ermiş'i selamladı ve dedi ki, ha, ne vereyim size ben? Hemen gideyim buradan ki bir şey almayayım sizden. Böyle ayrıldılar birbirinden yaşlı adamla Ermiş. Gülerek iki çocuk gibi güldüler. Zerdüşt tek başına kalınca dedi ki gönlüne, olacak iş mi bu? Bu yaşlı Ermiş kendi ormanında Tanrı'nın öldüğünü hiç mi işitmemiş? Zerdüşt ormanların kıyısında en yakın kente vardığında yoğun bir kalabalık gördü pazarda. Bir ip cambazının seyredileceği söylenmişti orada. Zerdüşt şöyle söyledi halka. Üst insanı öğretiyorum size ben. Aşılması gereken bir varlıktır insan. Ne yaptınız onu aşmak için? Şimdi yediğin bütün varlıklar kendilerini aşan bir şey yaratmışlar. Siz bu büyük yükselişin iniş olmayı, insanı aşmaktansa hayvana dönmeyi mi istiyorsunuz? İnsan için maymun nedir? Gülünecek bir şey ya da yerin dibine sokacak bir utanç. Üst insan için insan da böyle olacak işte. Ya gülünecek bir şey ya da yerin dibine sokacak bir utanç. Solucandan insana değin bir yol sürdünüz. Oysa daha pek çok solucan var içinizde. Bir zamanlar maymundunuz, şimdi ise maymundan da maymun bir insan. Bir düzensizliktir en bilgeniz bile. Hayalle bitkiden doğma bir melezdir. Oysa bitki ya da hayale dönüşecek olanlar mı diyeyim size? Bakın üst insanı öğretiyorum size ben. Yeryüzünün anlamıdır üst insan. İradeniz de böyle söylesin. Yeryüzünün anlamı olsun üst insan. Ant olsun üstünüze kardeşlerim, bağlı kalın yeryüzüne. İnanmayın size doğaüstü umutlardan söz edenlere. Bilerek bilmeyerek ağız açanlardır onlar. Hayatı yerenlerdir onlar. Ölmeye yüz tutmuş, kendi kendine ağlamış kimselerdir. Dünya usanmış onlardan. Bırakın göçüp gitsinler. Eskiden en büyük suç Tanrı'ya karşı işlenen suçtu. Oysa Tanrı öldü. Onunla ölüp gitti o büyük suçlularda. Şimdi yeryüzüne karşı suç işlemektir en korkunç olanı. Bir de var olmayanı dünyanın özünden üstün tutmak.